Ayrım 20.
Topraklara fethedenler kanlarının saflığını korumalarına imkan veren ve önceleri emirlerine uydukları ilkeler olan bağlılıklarını yitiriyorlar. Kendi halkı yenilerle birleşip kaynaşmaya başlıyor. Böylelikle kendi hayatlarına son veriyorlar. Çünkü cennette işlenen ilk günah daima suçluların uzaklaştırılması sonucunu vermiştir. İşte 1000 yıl veya daha çok bir zaman sonunda eski hakim ırklarda görülen son iz, çoğu zaman kanının hakimiyeti altına aldığı ırka bıraktığı açık renkte ve eskiden meydana getirmiş olduğu medeniyetin donmuş halinde görülebilir. Çünkü üstün ırkın gerçek ve manevi kanı, egemenliği altına aldığı milletlerin kanları içinde kaybolduğu gibi medeniyetin ilerlemesi için yolunu aydınlatan ışığını sağlayan yanar maddede yok olmuştur. Nasıl ki üstün ırkların karıları eşlerinin doğurduğu çocukların renklerinde kendilerinin hatıralarını devam ettiren hafif bir fark bırakmışsa, kültür hayatını boğan kimse de eskiden ışığa getirmiş olanların halen yaşamakta olanı meydana çıkartma özelliklerinin yaydığı ışıklarla daha az karanlık hale sokmuştur. Bunların ışınları görünmeyen bir çatlak arasından parlar ve çoğu zaman dikkatsiz gözlere önlerinde şimdiki milletin hayali olduğu zannını verir. Oysa gözlemci bu hayali ancak geçmiş zamanların aynasında görmektedir. Böyle bir milletin tarihi akış içinde eskiden kendisine medeniyet getirmiş olan ırka ikinci defa olarak veya daha çok temasa geçmesi ve önceki karşılaşmaların hatırasının hafızalardan silinmiş olmasıyla mümkündür. Bu milletle eski hakim ırk veya ırklardan kalmış olan kan şuursuz bir şekilde tekrar bu kültürün egemenliği altına girer. Eskiden zor kullanılarak sağlanan şey şimdi kendi isteğiyle meydana gelir. Böylelikle yeni bir medeniyet devresi ortaya çıkarak bu devre üstün ırkın yabancı milletlerin karılarıyla piçleşmesine kadar ayakta kalır. Medeniyetin geleceğini dünyasını kaplayan tarih için araştırmalarını bu yöne çevirmek ve şimdiki tarih ilmimizde olduğu gibi dış olayların tespitinde boğulmamak görevimiz olacaktır. Medeniyetin sahibi olan milletlerin uğradıkları bu gelişme hakkındaki geniş bilgi, dünya üzerinde medeniyeti gerçekten kurmuş olanların, üstün ırka mensup olanların, üstün ırkların gelişmelerine ve etkilerinin ortadan kalkmalarına ait tabloyu da oluşturacağı muhakkaktır. Günlük hayatımız olduğu gibi dehanın ortaya çıkabilmesi için özellikle nasıl uygun bir fırsata hatta gerçek bir hamleye ihtiyacı varsa deha ile vasıflanmış ırk içinde durum aynıdır. Günlük hayatın değişmez akışı içinde birinci derecede değerli kimseler bile anlamsız görülebilirler. Fakat çevresindeki diğer insanlara şaşırtan bir konum içinde bulunur bulunmaz, basit gibi görünen bu kimse de çoğu kere o zamana kadar kendisini günlük hayatın basit çerçevesi içinde görmüş olanları hayret içinde bırakacak bir şekilde dahici yetenekler ortaya çıkar. Bundan dolayı bir peygamber kendi ülkesinde pek nadir olarak otorite sahibidir. Bu olayı gözlemek için savaştan daha iyi bir fırsat hiçbir zaman bulunmaz. Dış görünüşleri itibariyle akıllı oldukları tahmin edilemeyen gençlerde, savaşın kötü anlarında arkadaşlarının cesaretlerini kaybettikleri sırada birdenbire birer kahramanlık ruhuyla karşılaşılır. Bu kimselerin büyük enerjileri ölüme meydan okurlar. Bu kimseler buz gibi bir soğukkanlılıkla en karış kişilere hesap ederler. Eğer böylesi bir sınav anı gelmemiş olsaydı hiç kimse akılsız gibi görünen bu kişinin bir kahramanlık ruhu taşımış olduğunu fark etmeyecekti. Dehanın meydana çıkması için daima umulmayan ani bir durum gereklidir. Bazılarını yerlerde süründüren kaderin darbesi başkalarına birdenbire çelik sertliği verir ve günlük alışılmış hayatın zarını yırtarak hayretler içinde kalmış dünyanın gözler önünde onları bir ilah gibi yükseltir. Halk bu duruma karşı inat eder. Önceleri kendisinden ayrı görmediği bir kişi böyle aniden fırlamasına inanmak istemez. İşte bu durum her değerli insanın ortaya çıkışında meydana gelir. Mesela bir buluş sahibi şöhretini ancak buluşunu ortaya koyduğu zaman kazanır. Dehanın bu buluşunu ortaya koyduğu zaman parladığını iddia etmek doğru değildir. Deha kıvılcımı yaratıcılık gücüyle birlikte insanın alnında doğduğu andan itibaren parlar. Gerçek deha yaratılışındandır. Hiçbir zaman eğitimin veya terbiyenin sonucu değildir. Kişi söz konusu olduğunda göstermiş olduğumuz bu örnek ırklar için de geçerlidir. Yaratıcı bir faaliyet içinde bulunan ırklar, dünyaya gelişlerinden itibaren yaratma yeteneğine sahiptirler. Hatta bu yetenek derine inmeyen gözlemcilerin dikkatlerinden kaçsa bile böyledir. Burada da dehalara sahip olan bir ırkın şöhreti, o ırkın göstereceği faaliyetin sonucudur. Gerçekten de dünyanın diğer milletleri dehayı tanımaktan acizdirler. Bu milletler ancak dehanın meydana getirdiği buluşları, keşifleri, binaları, yani şekilleri ortada olan ve elle tutulabilir hale gelmiş yansımalarını görebilirler. Fakat burada da dünyanın dehayı tanıyabilir duruma gelmesi için uzun zamana gerek vardır. Büyük bir değere sahip kişiler dehanın sonuçları veya olağanüstü yetenekler özel ilgiyle uygulanma alanına çıkarsa, milletlerin hayatlarında da başlangıçta var olan yaratıcı yetiler ve güçlü etkiler ancak belli bir takım şartlar kendilerini davet ettikleri zaman ortaya çıkarlar. Bu gerçeğin en olumlu örneğini medeniyetin gelişmesini bir emanet olarak kullanan üstün ırklar verirler. Kader onları özel şartlar içinde bulundurur bulundurmaz, bu üstün ırklarda var olan büyük yeteneği daha hızlı bir düzenlemeyle geliştirmeye ve bunları elde tutulup biçimlendiren kalıplara dökmeye başlar. Bu gibi durumlarda üstün ırklar kuşatmaların meydana getirdiği medeniyet, hemen daima toprağın iklimi ve egemenlikleri altına aldıkları insanların özelliklerine bağlıdır. Buradaki son unsur en kesin ve en etkili olanıdır. Bir medeniyetin doğuşunun bağlı olduğu teknik şartlar ne kadar ilkelse, makinelerin yerini alacak olan bir insan gücünün varlığı da o kadar gerekli olur. Ali ırklar basit ırkların insanlarını kullanmak imkanını bulmamış olsalardı, kendilerini medeniyete sevk eden yol üzerinde hiçbir zaman ilk adımı atamayacaklardı. Keza ehlileştirmeyi başardıkları hayvanlar olmasaydı, bugün ağrı ırklar o hayvanları gereksiz kılan tekniğe sahip olamayacaklardı. Binlerce yıl at insanların işine yaradı, onlara yardımcı oldu, gelişmenin temelini kurdu. Fakat sonuçta otomobil ortaya çıktı. Böylelikle at gereksiz hale geldi. Arap zorunlu olduğu işi yaptı, bu sebeple Arak'a artık gidebilir olan bu örnek maalesef derin bir anlam ifade eder. Birkaç yıl içinde at artık her türlü faaliyetten uzak kalacaktır. Fakat bu eski çalışma grubu olmasaydı insan bugünkü seviyesine erişmek için hiç şüphesiz büyük zorluklar çekecekti. Aşağı arkın insanları yüksek medeniyetin meydana gelmesinde ilk ve esaslı bir unsur olmuştur. Bu tür insanlar maddi kaynakların kıtlığını bertaraf ediyorlardı. Bu maddi kaynaklar olmadan da gelişme imkanı hayal edilemezdi. Şurası kesindir ki ilk insan medeniyeti ehlileştirmiş hayvanlardan ziyade basit ırklara mensup insanların kullanması sayesinde meydana getirmiştir. Ancak zayıf ırkları köleleştirdikten sonra bu durum hayvanlar için de geçerlidir. Bazılarının iddia ettikleri gibi bunun tersi olmamıştır. Çünkü sabana önce koşulan mağdur ırk olmuştur. Daha sonra at insanın yerini aldı. Bu olayı insanlık yönünden suskunluk olarak kabul etmek ancak deli bir barışseverin işi olabilir. Şimdi bu adamlar o deli barışseverin bir takım saçma sapan sözlerini kullanmak hususunda kendilerinden faydalandıkları medeniyetin bugünkü seviyesine ulaşabilmek için böyle bir gelişmenin ortaya çıkmış olmasının şart olduğunu anlayamıyorlar. İnsanlığın gelişme yolu sonsuza uzanan bir merdiven üzerinde yükselmiştir. Alt basamaklar çıkılmadan yukarıya erişilmez. Bundan dolayı ari ırk gerçeğin kendine işaret edip gösterdiği yola aşmak zorunluluğunda bulunmuştur. Değilse hiçbir zaman ari ırk modern bir eşitlikçinin kendi hayalinde canlandırdığı yolu geçmek zorunda değildir. Gerçek yol sarf ve çok zahmetlidir. Fakat bu kimselerin hayalleri onları kendilerini bu amaca yaklaştıracağına daha çok uzaklaştırır. Ari ırkların aşağı ırklara rastladıkları yerde onları iradelerine bağlı olmaları sonucuyla uygarlıkların doğmuş olması rastlantı değildir. Aşağı ırklar meydana gelmek üzere olan medeniyetin hizmetinde ilk teknik araç olmuşlardır. Üstün ırkın daha sonra takip edeceği yol açılı olarak çizilmişti. Fakat üstün ırklar aşağı ırka ait olanları emirleri altına aldılar ve pratik faaliyetlerine bir düzen verdiler. Bu durum kendi irade ve gayelerine uygun olarak meydana geldi. Fakat aşağı ırk mensuplarının zahmetli olmakla beraber faydalı bir faaliyeti üstlenirken onlara belki de eski hürriyetleri adını verdikleri şeylerden yararlandıkları zaman nasipleri olan kaderlerinden daha iyi bir kader sağladılar. Üstün ırk hakim özelliğini koruduğu sürece sadece egemen olarak kalmadı. Gelişmekte olduğu medeniyetin de koruyucusu oldu. Çünkü bu medeniyet ari ırkın yeteneği ve kendi kimliğini aynen koruma esasına dayanıyordu. Tebaalar yükseldikçe efendiyle uzağa ayıran fark da yavaş yavaş oradan kalktı. Ari ırklar kanlarının temizliğini korumaktan vazgeçtiler. Böylelikle meydana getirdikleri cennette yaşamak hakkını da kaybettiler. Üstün ırklar zillete düştüler ve medeniyet yapıcı yeteneğini kaybettiler. Fikir yönünden olduğu gibi fizik olarak da uyruklarına ve yerli halka benzediler. Soylarının onların üzerinde sağladıkları üstünlükleri kaybettiler. Bu sebeple bir müddet medeniyetin biriktirmiş olduğu yedek malzemeyle yaşayabildiler. Sonra donma olayı gerçekleşerek medeniyet unutulma çukuruna düştü. Medeniyetler ve imparatorluklar bu şekilde çökerek yeni teşekküllere yol açarlar. Kanların karışması ve bunun sonucu olan ırkların seviyelerine düşmesi eski medeniyetlerin ölmesinin tek sebebidir. Çünkü milletlerin yıkılmasına savaşların kaybedilmeleri değil, saf bir kanın özelliği olan dayanma kuvvetinin ortadan kalkması sebep olmuştur. Bu sebeple dünyada saf ırk olmayan her şeyi rüzgarın sürükleyip götürdüğü bir saman çöpünden ibarettir. Ne var ki tarihi olayların tamamı iyi anlamda olduğu gibi kötü anlamda da ırkın varlığını devam ettirme içgüdüsünün bir tezahürüdür. Ari ırkların hakim ve üstün olmalarının sebebi varlığını devam ettirme güdüsünün sahip olduğu kuvvet ve şiddettir. Yaşam arzusu bütün insanlarda nesnel bakımdan eşit kuvvetli olduğu kabul edilmelidir. Bunda ancak uygulamada ortaya çıkan değişik biçimlerde bir fark tespit edilmektedir. Bu sebeple en ilkel hayat biçimlerinde bile varlığını devam ettirme güdüsü kişinin kendi benliği hakkındaki duyduğu merak ve endişeden ileri gitmez. Bu hastalıkla hal benciliktir ve devam etme konumunu da içinde barındırır. Öyle ki bugünkü zamanda her şeye kendi sahip olmak ve geleceğe bir şeyler bırakmamak iddiasına kalkışır. Bu sadece kendisi için yaşayan, ne zaman acıkırsa o zaman kendisini yiyecek arayan ve ancak kendi hayatını korumak için mücadele eden hayvanın durumuna benzer. Varlığı koruma güdüsü bu biçimde ortaya çıktıkça ailenin en ilkel durumu ile olsa bile bir topluluk teşkili için ortada temel yok demektir. Erkek ile dişinin birlikte sürdürdükleri hayatları bile çiftleşmeden öte bir şeydir ve varlığı koruma güdüsünün genişlemesine gerek duymaktadır. Çünkü bireyin kendi benliğine karşı gösterdiği titizlik ve onu korumak için göze aldığı kavgalar çifte oluşturan diğer unsuru da göz önünde tutmaktadırlar. Erkek bazen dişisi için de yiyecek arar. Çoğu zaman da ikisi birden bu yiyeceği çocuklar için aramaya çıkar. Biri sürekli diğerini korumaya çalışır. Bu hareket son derece ilkel ve eksik olmakla beraber fedakarlık ruhunun ilk tezahürleri görülür. görülür. Bu ruhun dar aile sınırlarından ötelere yayılması oranında daha büyük ortaklıklara ve sonunda da gerçek devletin doğmasına imkan hazırlayacak ilk ve önemli şart meydana çıkar. Bu durum belki de en aşağı ırklarda pek az gelişmiştir. Öyle ki bu durumda olan milletler çoğu zaman aile hayatı merhalelerinden öteye geçemezler. İnsanlar şahsi çıkarlarını ikinci plana atmaya ne kadar taraftarlarsa onların büyük topluluklar kurma yetenekleri de o kadar büyük olur. İnsanda şahsi çalışmasını ve hatta gerekirse hayatın hem cinslerinin yararını olmak üzere faaliyete geçirmeye sevk eden fedakarlık duyguları üstün ırklarda daima çok gelişmiştir. Üstün ırkların büyüklüğünü sağlayan husus fikri melekelerinin zengin oluşu değildir. Bütün melekelerini topluluk hizmetine vermeye yatkın olan eğitimleridir. Varlığı devam ettirme içgüdüsü üstün ırklarda en asil şekli almıştır. Üstün ırklar kendi benliklerini toplumun hayatına ihtiyari şekilde tabi tutarlar. Şartlar gerektirdiği zaman ise benliklerini feda ederler. Üstün ırkların medeniyet kurma yeteneklerinin kaynağı fikri melekeleri değildir. Bunlar eğer başka kaynaktan kuvvet almasalardı, birer tahripkar gibi hareket ederek hiçbir zaman teşkilatçı olamazlardı. Çünkü her teşkilatın en temel şartı ferdin gerek şahsi, gerek fikir ve değerlendirmesini, gerekse şahsi çıkarlarının her şeyden önce geldiğini kabul etmekten vazgeçmesi ve bunları toplumun lehine feda etmesidir. Genel hayır ve genel çıkar lehine yapılan fedakarlık dolambaçlı bir yol takip ettikten sonra sahibine çıkar sağlar. Mesela sadece kendisi için çalışmaz. Genel kadro içinde şahsi çıkarı için değil, kamunun yararına olacak şekilde hareket eder. Onun en sevdiği tabir olan iş bu istikrarlı ruhu oldukça iyi yansıtır. Onun iş kelimesinden anladığı anlam sadece kendi hayatını korumaya hizmet eden bir faaliyet değildir. Bu topluluğun çıkarlarıyla ilgili olan bir çalışmadır. Aksi halde bencil sadece varlığını devam ettirme güdüsüne hizmet eder, dünyanın diğer şeylerine önem vermez ve bu faaliyete hırsızlık, haydutluk, gasp, tefecilik ve ticaret adını verir. Ferdin menfaatini toplumun devamlı lehinde ikinci plana atan bu ruhi yetenek, gerçek bir medeniyetin ilk ve en önemli şartıdır. Kurucusunun çok nadir olarak başarısını gördüğü, fakat kendinden sonra gelenlerin bol nimetlerine sahip olmak için bir kaynak gibi yargılandıkları büyük insani işler ancak bu şart sayesinde meydana gelebilir. Birçok kimsenin toplumun temellerini tercih ederek namuslu yoldan ayrılmaması ve kendini yoksul mahkum ederek sefil bir hayata katlanması sadece bu şartla ifade edilebilir. Kendisi huzur ve mutluluğa ulaşmadan üretimde bulunmak için çalışan adamı, çiftçi, memur ve diğer meslek sahipleri hareketlerinin derin manasını hiçbir zaman idrak etmeseler bile bu asil fikrin birer temsilcisidirler. Fakat insan hayatının ve gelişmesinin devamı için gerekli bir temel olarak kabul edilen çalışma söz konusu olduğunda doğru olan hususlar, insanın ve medeniyetin korunması söz konusu olduğunda da tam anlamıyla doğrudur. Toplumun varlığını korumak için kendi hayatını vermek fedakarlık ruhunun en yüksek noktası. Çünkü ancak böyle davranılırsa insan eliyle meydana getirilmiş olan yapının yine insan eliyle veya tabiat tarafından tahrip edilmesi önlenebilir. Alman dilinde bu asil ruh tarafından ilham edilen faaliyetleri çok güzel biçimde ifade eden bir kelime vardır. Görevini yerine getirmek, yani sadece kendi ihtiyaçlarını tatminle yetinmeyip topluma da hizmet etmek. Bu biçim bir faaliyetin kaynağı olan esaslı ruhi yeteneği bencillikten ayırt etmek için buna idealizm diyoruz. Bu kelimeden çıkan anlam bireyin toplum ve hemcinsleri uğruna kendini feda etmesidir. İdealizm hislerin ihmali söz konusu olan bir tezahür değildir. Tam tersine gerçekte medeniyetin en önde gelen şartı olduğunu ve daima böyle olacağını inanmak ve hatta insan kavramını onun yarattığına kanaat getirmek çok gerekli olan bir durumdur. Üstün ırklar dünyadaki mevkilerini ancak ruhun bu yeteneğine borçludurlar. Çünkü sadece bu yetenek saf fikrin içinde yaratıcı kuvveti çekip çıkartmıştır. Bu durumda yaratıcı kuvvet de kendi tarzında yegane bir birleşme yapmış, yumruğun gücünü dehanın zekasına yerleştirerek medeniyetin kurallarını ortaya koymuştur. Eğer idealizm olmasaydı düşüncenin melekeleri hiçbir zaman derin bir değeri bulunmayan, yaratıcı bir kuvvet haline gelemeyen dış görünüşten ibaret kalırdı. Fakat idealizm bireyin çıkarlarını ve hayatının toplumun çıkar ve hayatına bağlılığından başka bir şey olmadığı ve bu durumda her çeşit teşkilatlı şeylerin meydana gelmesine sebep olan ilk şartı meydana getirdiği için idealizm en son noktada tabiatın istediği gayeye tekabül eder. İnsani kuvvetin ve enerjinin imtiyazlarını dikkatli biçimde tanımaya sadece enerji sevk eder. İdealizm insanı kainatın düzeni içinde küçük unsurlardan biri yapar. Gerçek idealizmi yolunu şaşırmış bir boş ve gereksiz faaliyetleriyle karıştırmak nedenle kaçınılmalıdır. Eğer düşünce gücü bozulmamış sağlam bir genç tamamen hür bir şekilde izni verilirse bu hususu hemen anlamak mümkün olur. İdealist görünen bir barışseverin uzun uzun anlattığı hikayeleri dinlemek ve kabul etmek istemeyen bir gence milletin ideali uğrunda hayatını feda etmeye hazır bir kimsedir. İçgüdüler gerektiğinde kişinin zararına da olsa bilinç dışı bir hareketle milleti muhafaza etmek gereğini zorunlu kılan derin zaruret mefhumuna itaat eder ve gerçekte şeklini ne kadar değiştirirse değiştirsinler, gelişme kanunlarına karşı isyan halinde korkak ve bencil olan boş bazı barışseverlerin hayallerine karşı çıkar. Çünkü gelişmenin üzerinde etkili olan şey, kişinin kanun lehindeki fedakarlık ruhu olup, tabiatı daha iyi tanımak iddiasına kalkan korkak kimselerin hasarlı düşünceleri değildir. İdealizmin ortadan kalkması söz konusu olduğu zamanlarda, topluluğu meydana getiren ve medeniyetin ilk şartı olan kuvvetin zayıfladığını görürüz. Bencillik bir millet üzerinde hakimiyetini kurar kurmaz düzen bağlantıları gevşer. İnsanlar kendi kişisel çıkarları peşinde koşarlarken cennetten cehenneme düşüverirler. Gelecek nesil yalnız kendi çıkarını düşünmüş ve onun için çalışmış olanları unutur. Kişisel mutluluk ve çıkarlardan vazgeçmiş olanları över. Yahudi üst ırk ile en belirgin, en açık zıddı meydana getirir. Dünyada başka bir millet yoktur ki Yahudiler kadar varlık içgüdüsüyle gelişmiş olsun. Bu iddianın en açık delili bu ırkın günümüze kadar ayakta kalmış olmasıdır. Son 2000 yıl içinde yeteneklerinde, karakterinde Yahudi milleti kadar pek az değişikliğe uğramış bir başka millet daha yoktur. Yahudiler kadar hiçbir millet büyük inkılaplara karışmamıştır. Böyle olmakla beraber insanlığı en büyük zararlara uğratan Yahudi, her türlü hareketten en az zarar gören olarak çıkmıştır. Bu olaylar Yahudilerin büyük ve sonsuz inatçı bir yaşama iradesine sahip olduklarının ve ırkçılarının devamında büyük bir sabırla hareket ettiklerinin açık ve kuvvetli birer kanıtıdır. Yahudilerin fikri yetenekleri çok uzun yıllar içinde gelişmiştir. Yahudiye bugün kurnaz deniliyor. Fakat bir anlamda o her zaman sürekli kurnaz olmuştur. Yahudinin zekası gizli bir gelişmenin sonucu değildir. Bu zeka yabancıların Yahudiye verdiği hayat dersinden faydalanmıştır. İnsanın düşünme gücü önündeki basamakları teker teker atlamadan tam olgunluk derecesine kendiliğinden ulaşamaz. Yükselmek için attığı her adım geçen deneyimden ortaya koyduğu temellere dayanmalıdır. Yani genel uygarlığın sunduğu temele dayanmak gerektir. Her düşünce ancak pek küçük bir parçası itibariyle kişisel deneyimden doğar. Düşünce büyük bir bölümü itibariyle eski dönemlerdeki deneyimlerin ürünüdür. Uygarlığın genel seviyesi kişiye çok zaman onun dikkatini çekmeden o kadar çok ilkel bilgiler verir ki insan bunlarla donanmış bir durumda kendi kendine ileriye doğru kolaylıkla başka adımlar atabilir. Mesela günümüzde bir genç son yüzyıl içinde yapılmış o kadar çok teknik buluşların arasında büyür ki yıllarca önce en büyük düşünce gücüne sahip kimseler için bile bir sır halinde kalan şeyler kendisi için pek önemli şeyler olmasına rağmen ona gayet tabii görünürler ve artık gencin dikkatini çekmezler. Sadece ona bu yönde yaptığımız gelişmeleri takip etmeye ve anlamaya imkan hazırlarlar. Bundan önceki yüzyılın ilk 20 yılı içinde ölmüş bir bilgin zamanımızda birdenbire mezarından çıksa düşünce gücünü devrimimizin gidişine uydurabilmek için bugünün 15 yaşındaki sıradan çocuklarından çok daha fazla zorluk çeker. Çünkü bu mezardan çıkan bilgin de çağdaşlarımızın büyürlerken genel uygarlığın oluşumlar kanalıyla adeta bilinçsiz bir biçimde olduğu gibi yani kendi isteği dışında olduğu için kendilerinde o büyük hazırlama dönemi eksiktir. İşte bu açıklamalardan anlaşılacağı gibi Yahudi hiçbir zaman kendine ait bir uygarlığın sahibi durumunda bulunmamış olduğu için Yahudinin fikri çalışmasının temelleri her zaman yabancılar tarafından sağlanmıştır. Yahudinin akıl ve anlayışı sürekli etrafındaki uygar dünya içinde gelişmiştir. Bunun aksi hiçbir zaman olmamıştır. Yahudi'de var olma güdüsü diğer uluslara oranla daha güçlü olmasına rağmen bu güç Yahudi'ye uygarlık kurucu bir millet olması için en ciddi ilk şartı sağlamamıştır. Sözün kısası Yahudi milletinde fedakarlık ferdin basit varlık içgüdüsünden ileri gitmez. Yahudilerde görünen milli birlik duygusu bu dünyada daha başka birçok yaratıklarda da rastlanan gayet ilkel bir sürü topluluğun içgüdüsünden başka bir şey değildir. Bu nedenle şunu söylemek gerekir. Sürü topluluğu içgüdüsü ancak ortak bir tehlike karşısında yardımı yararlı ya da mutlaka gerekli kıldığı zaman sürünün üyelerini birbirlerine karşılıklı yardıma yöneltir. Avına karşı ortak bir saldırıda bulunan kurt sürüsü kendi topluluğunu meydana getiren üyelerin açlıkları giderildiği zaman tekrar dağılır. Bir saldırgana karşı kendilerini korumak için birleşmiş olan atlarda da aynı durum görülür. Tehlike geçer geçmez bu at grubu hemen dağılır. Yahudi de başka türlü davranmaz. Ondaki fedakarlık ruhu ancak dış görünüşte kalır. Herkesin hayatı bunu mutlaka önemli bir duruma sokmadıkça fedakarlık kendisini ortaya çıkartmaz. Fakat ortak düşmana galip gelinir gelinmez, yani Yahudileri teker teker tehdit eden tehlike geçer geçmez, görünüşte kalan birliktelik kaybolur ve yerine eski yapı alır. Yahudiler sadece ortak bir tehlike yüzünden mecbur kaldıkları zaman ya da ancak ortak bir av için bir araya gelirler. Bu iki neden ortadan kalkacak olursa en pis bencillik tekrar ortaya çıkar ve önceleri bir arada olan bu millet artık birbirleriyle kanlı bir şekilde dalaşan fare sürülerinden farklılık olmaz. Eğer Yahudiler bu dünyada tek başlarına kalsalardı, pislik içinde boğulurlardı ya da amansız ve insafsız çatışmalar içinde birbirlerinin kökünü kazımaya çalışırlardı. Yeter ki kendilerinin fedakarlık ruhundan kesin olarak yoksun bulunduklarını ispatlayan korkaklıkları, kavgayı yalnız bir gösteriş haline getirmesin. İşte Yahudilerin mücadele etmek için ya da daha doğrusu kendi soylarını yağma için birleşmelerine bakarak onlarda fedakarlık hakkında bir idealist ruh bulunduğuna inanmak çok yanlış bir hareket olur. Yahudi burada da bencillikten başka bir şeye boyun eğmez. Bundan dolayı bir ırkı korumaya ve çoğaltmaya ait canlı bir organ olması gereken Yahudi devleti toprak yönünden hiçbir sınıra dahip değildir. Çünkü bir devletin toprağının sınır daima onu meydana getiren ırkta bir idealist ruhun yeteneğine ve özellikle çalışmanın anlamı hakkında doğru bir düşünceye dayanır. Bu düşünce ne oranda eksik ise belirli bir toprak içinde kalan bir devleti kurmak ve onu devam ettirmek için yapılan teşebbüslerin az çok sonuçsuz kalması da o oranda zorunludur. Bu bakımdan bu devlette bir uygarlığın yükselmesine temel görevi görecek şey eksiktir. İşte bunun için Yahudiler kendilerine has özellikleri olan bütün fikri yeteneklere rağmen gerçek bir uygarlığa ve özellikle kendi yapısına uygun bir uygarlığa sahip değildirler. Bugün Yahudinin uygarlık adına sahip olduğu şey başka milletlerin büyük bir çoğunluğunun onun elinde berbat olmuş malından ibarettir. Yahudinin uygarlık karşısında yerinin ne olduğunu anlamak için şu önemli gerçeği gözden uzak tutmamak gerekir. Hiçbir zaman bir Yahudi sanatı görülmemiştir. Bugün de yoktur. Özellikle güzel sanatların iki kraliçesi mimari ve müzik ile yani olan hiçbir şey Yahudilere boşluk değildir. Sanatta Yahudinin meydana getirdiği şey fikri bir hırsızlıktan başka bir şey değildir. Dolayısıyla Yahudi yaratıcı güçle ve uygarlıklar kurma hakkı ile yüklü ırkların yeteneklerine sahip değildir. Yahudilerin yabancı uygarlıkları nasıl ancak bir kopyacı gibi modelin şeklini bozarak temsil ettiklerini kanıtlayan şey özellikle en az buluşa ihtiyaç gösteren sanat yani dram sanatı ile ilgilenmeleridir. Bu işte bile Yahudi taklitçi bir maymundur. Gerçek büyüklüklere götüren atılım kendisinde yoktur. Yaptığı bu işte bile bir yaratıcı değil basit bir taklitçidir. Kullandığı kurnazlık ve araçlar ile yaratıcı güçlerin yokluğunu gizlemeyi başaramazlar. Bu konuda Yahudi basını en basit bir yazarı bile Yahudi olması şartıyla överek onun yardımına yetişir. Bu işi o kadar ustaca yapar ki diğer insanlar kendilerini bir alim karşısında sanırlar. Halbuki gerçekte adi ve değersiz birinden söz edilmektedir. Hayır, Yahudi'de bir uygarlık kuracak en ufak yetenek yoktur. Çünkü insanı yüceltecek her gelişmenin ilk ve önemli şartı olan idealizm Yahudi için bir bilinmezdir ve hep böyle olmuştur. Yahudinin zekası hiçbir zaman Yahudi'ye yapma işinde hizmet etmeyecek, yalnız yıkmaya yarayacaktır. Son derece ender durumlarda olsa olsa bir teşvik iğnesi görevini görebilir ki o zaman da daima kötülük isteyen fakat iyilik yaratan kuvvet tipini meydana getirmiş olur. Şurası bir gerçektir ki insanlığın bütün gelişmesi Yahudi ile değil, Yahudi'ye rağmen ortaya çıkar. Yahudinin hiçbir zaman belirli sınırlar içinde bir devlet kurmadığı ve dolayısıyla hiçbir zaman kendine ait bir uygarlığa sahip olmadığı için Bedeviler arasına sokulması gereken bir millet sayılacağı sanıldı. Bu görüş tehlikeli olduğu kadar büyük bir yanılgıdır. Çünkü Bedevilerin gayet iyi sınırlandırılmış toprağı vardır ve orada yaşarlar. Yalnız Bedevi bu toprağı toplu halde yaşayan çiftçiler gibi ekip biçer ve oturduğu arazi üzerinde hep bir arada bulunduğu sürelerinin ürünleriyle yaşar. Bu tarz hayatın nedeni toprağın bir noktada yerleşmeye imkan vermeyen sağlamlığıdır. Fakat gerçek neden bir dönemin veya bir milletin teknik uygarlığıyla bir çevrenin doğal yoksulluğu arasındaki orantısızlıktır. Bazı ülkeler vardır ki orada üstün ırklar bin yıldan çok bir zaman içinde millileştirdikleri tekniklerinin sayesinde sabit kurumlar oluşturmayı ve geniş bir toprağa sahip olmayı başarmışlardır ve hayat için gerekli olan her şeyi bu topraktan almaktadırlar. Eğer bir tekniğe sahip olmasalardı ya bu çevreyi terk etmek veya burada da devamlı şekilde yer değiştiren Bedevilerin sefil hayatını sürdürmek zorunda kalacaklardı. Ayrıca binlerce yıldan beri almış olduğu terbiye ve toplu hayat alışkanlığının böyle bir yaşamayı kendileri için tahammül edilmez bir duruma getirmiş olması da gerekir. Çünkü şunu unutulmamalı ki Amerika kıtası bulunduğu zaman birçok üstün ırk mensupları tuzakçı, afcı ve benzeri sıfatıyla hayatlarını binbir zorlukla kazandılar ve çoluk çocuk büyük çöküntüler içinde çoğu zaman serseri gibi dolaşıp durdular. Bu sıralardaki yaşantıları tıpkı Bedevilerin yaşayışlarına benziyordu. Fakat sayıca çoğaldıkça daha verimli topraklara yerleştirer ve yerli halka karşı koyma imkanı kazanınca da sabit şekilde yerleşmeye başladılar. Üstün ırk mensupları bir ihtimale göre önceleri Bedeviydiler. Ancak zamanla toplu halde ve uygarca yaşamaya başladılar. Bu sonuca varmaları kendilerinin Yahudi olmamaları ile meydana gelmiştir. Hayır, Yahudi Bedevi değildir. Çünkü Bedevi çalışma hakkında bir anlayışa sahiptir ve gerekli ilk şartlar oluşursa kendisinden bir gelişme beklenir. Bedevide çok azalmakla birlikte bir idealizmin temeli vardır. Bundan dolayı yaratılışı üstün ırklara garip görünür fakat sevimsiz olmaz. Yahudi için böyle bir durum ve düşünce olamaz. Onun için Yahudiler hiçbir zaman bedevi olamamışlardır. Yahudi daima başka milletlerin sırtında asalak olarak yaşamıştır. Bazı zaman o ana kadar yaşadıkları çevreyi terk etmişlerse de bu kendi istekleriyle olmuştur. Yahudiler kendilerine sunulan konukseverliği istismar etmelerinden bakan milletler tarafından çeşitli olaylarla sıkıştırıldıklarından dolayı bu göçü yaparlar. Aslında Yahudi milletinin daima daha uzaklara yayılmak yolundaki geleneği asalakların en belirli özelliklerinden biridir.